Ayrım 21.
Ne gülüyorsun Turgut Bey? İşlerini koridordan radar idare ediyorsun artık galiba. Onun için keyfin yerinde. Toparlandı. Mustafa Bey, eski müteahhit. Yenileri kıskanır. Doğruluğu yüzünden bir türlü büyüyememiş işinde. Kendi yorumu. Geçen ihale işinde onu da gördük. De Gaulle gibi. Müteahhit Mustafa Taşyap. Eskiden taşçıymış da. Soyadı kanunu çıkınca sonunu mesleğini uydurmuş hemen. Olmuş tuhaflıkları anlatır. Müteahhit esprisi yapar. Müteahhit esprisi, memur esprisi. Herkesin kendine göre bir düzeni var. Bir sen miydin bu dünyada garip olan Selim? Bırak beni Mustafa Bey. Evrensel gerçekler peşindeyim. Efendim dedi Mustafa Bey. Ne dedin? Saldırdı. Son ihalede bize oynadığın oyundan sonra karşıma ne cesaretle çıkıyorsun Mustafa Bey? Belki kaçırırım böylece. Bırak beni doğruluk kuşu Mustafa. İşim var. Olmadı pişkinliğe vurdu. Bütün kabahat memduhta. Müteahhitlerin listesini eksik almış. Adam açık göz. Memur elde etmiş. Listeye adını yazdırmamış. Son dakikada attı zarfı. Gördün mü? Kaçamam artık. Ben sana gösteririm. Mustafa Bey, çocuk gibi kandırma beni. Kapıyı tutmak yok mu? Ah bu gençler. Her şey kitaptaki gibi mi oluyor? Memduh adamı görünce müteahhite benzetememiş. Bırakmış içeri. Seni benzetirdi. Lacivert elbiseni ve kır saçlı şakaklarını görenler seni muharrir falan bile sanırdı. Bırak bunları. Sen adamdan kaç para aldın onu söyle. Mustafa Bey son sözü duymamış gibi. Bu asfalt yollarda iş kovalıyorsun da haline şükretmiyorsun. Bizim gibi Allah'ın dağında bir hikaye kokusu alıyorum. Nasıl kurtulsam? Ben bir şefe bakmak... Reşit Bey gelemez daha. Ben de onu bekliyorum. Yeni evlendi. Karısı bu saatte bırakmaz onu. Sen hikayeyi dinle de Cumhuriyet Türkiye'sinde insanın... Bir kitap yazacağım. Bütün insanlar birleşiniz ve aynı şeylere gülünüz. Mustafa Bey gibilerden başka kaybedeceğiniz bir şey yoktur. 42 senedir bu işteyim Turgut Bey. Aklım olsaydı baba mesleği kunduracılıkta kalırdım. Ben aslen Kütahyalıyım. 42 sene önce bir dükkanım vardı orada. Daha yeni usta olmuştum. Bir gün dükkandan içeri senin gibi bir beyefendi girdi. Kunduraları kaçtan yapıyorsun diye sordu. Yüzüne baktım. İyi kundura mı, kötü kundura mı olacak? Şaşırdım. Anlattım. İyi kunduranın çifti 2 lira, kötü kunduranın 4 lira. Anlamadı. Gene anlattım. İyi kundurayı 2 liradan yaparsam kazanırım. Fakat sen ucuz görür yaptırmazsın. Onun için 4 lira derim. Kunduradan anlamadığın yüzünden belli. Senin için iyi deri kullanırsam yazık. Güldü. İki çift kundura ısmarladı gitti. Zamanla ahbap olduk. Bir gün bana Mustafa oğlum dedi. Sen bu kunduracılıkla zengin olamazsın. Benim gibi müteahhit olmalısın. Nasıl iş bu? Kolay. İşi alacaksın, başkasına yaptıracaksın. Para böyle kazanılır ancak. Uzatmayalım. Kandık adamın sözüne. Müteahhitliği adamın cebine giren paranın miktarıyla ölçtük. Memurlar da öyle sanır ya. 100.000 lirayı aldı, cebine attı derler. O hırsla uzatır dururlar insanın işini. Teminat dediler, dükkanı sattık. Cebimize de birkaç kuruş koyduk. İhale kolluyoruz. Allah'ın dağında bir yerde bir jandarma karakolu inşaatı düştü kısmetimize. Şarkta bir yerde. Ne adam gider ne vasıta. İnşaata yakın bir kasabada akılsız bir kamyoncu bulduk sonunda. Bize malzeme taşıyacak. Kasabayı dolaştım. Sokakta dilenen, boş dolaşan ne kadar deli varsa topladım. Sözün gelişi değil, gerçekten deli. Başka kim gider dağın başına? Bir sivrisinekler var, cibinlik deliyor. En delisini de başlarına çavuş koydum. İnşaat yerine bıraktım onları. Deli takımı olduğundan çadır falan isteyen de çıkmadı. Kasabaya döndüm, içim rahat. Bir kahveye oturdum. Daha ısmarladığım kahve gelmeden bir de ne göreyim, tuttuğum kamyonun şoförü geliyor kanter içinde. Önümde yıkıldı kaldı. Ne oldu? Ne var? Ah bey dedi. Beni öldürüyorlardı, zor kaçtım ellerinden. Hele o deli çavuş yok mu? Allah korusun. Kamyon inşaat yerine varınca bizim deliler toplanmışlar adamın çevresine. Neden geldin? Ne yapıyorsun? Temel için taş taşıyacağım. Şu kadar fiyata diyecek olmuş zavallı. Sen misin diyen. Adamı öldürüyorlarmış. Sen Allah'ın taşını getirmek için bir de müteahhitimizden para mı alacaksın? Kamyonu bırakıp kaçmış, canını zor kurtarmış. Ah Mustafa dedim kendi kendime. Deliler dedim. Ne akıl varmış sende. Gitmesine gideceğim yanlarına, korkuyorum. Şoför bir daha uğramam oraya diyor. Kamyonu bırakmaya razı. Bu nasıl iş dedim. O sıcakta yola koyuldum gene çaresiz. Şantiyeye vardım. Baktım toplanmışlar, homurdanıp duruyorlar. Daha hırsları geçmemiş. Çavuş ortalarında. Belden yukarısı çıplak. Karnının üstüne bir küçük köpek dayamış. Bu köpeğin hikayesi de ayrı bir vahşet. Kasabadan yola çıkarken çavuşun kucağında bu köpek. Güldüm. Hırsız gelirse bundan mı korkacak Selman? Yok bey dedi. Dağ başı bu. Belli olmaz. İnsan aç kalır. Yemek için saklıyorum bu köpeği. Böyle adamlar işte. Gürültüleri bitince cesareti ele aldım. Utanmıyor musunuz diye çattım onlara. Kamyoncuyu kovdunuz. Şimdi ben temeli hangi taşla yapacağım? Selman köpeği iyice karnına çekti. Sen merak etme bey dedi. Biz taşı buluruz. Buraya da taşırız. Öteki delilerin yanına gitti. Anlamadığım dilleriyle konuştular aralarında. Sonra bana bir şey söylemeden dağıldılar. Çalıların, tepelerin ardında kaybolup gittiler. Ezan vaktine kadar bekledim. Herhalde kaçtılar diye düşünüp üzüldüm. Bir bakıma sevmiştim onları. Kendine yakın gördün dersin sen. Öyle diyelim. Sabaha kadar uyku girmedi gözüme otelde. Şafaklı iş yerine koştum gene. Baktım deliler toplanmış. Beni görünce sırıttılar. Ben de sevindim onları görünce. Aslında haklı bu adamlar diye düşündüm. Allah'ın taşına para verir mi insan? Kimin malını kime satıyorsun? Bütün kabahat düzende. Selman yanıma geldi. Bulduk taşları dedi gururla. Böyle iki binaya yeter. Derenin kıyısına yığmışlar. Bir de ne göreyim? Hepsi kitabe lahit. Aman Allah'ım. Senin anlayacağın köy mezarlıklarında ne kadar mezar taşı varsa sökmüşler, yüklenip gelmişler. Allah'ım dedim, mahvoldum. Hepsi de gerçekten Allah'ın taşı. Köylüler gelecekler, beni parçalayacaklar. Hemen kasabaya kaçtım, jandarmaya sığındım. Gelecekler, beni öldürecekler. Savcıyı çağırdılar, anlattım. Bir çare düşünün dedim. Bu köylüler beni sağ bırakmazlar. Savcı anlayışlı adam, düşündü. Bu taşları yeniden yaptırır mısın dedi. Yaptırmak ne demek, taş diye dikilirim mezarlığa. Yanına iki jandarma aldım. Gel benimle dedi. Aman dedim. Jandarma alayı gelsin birlikte. Masrafı neyse veririm. Sen merak etme dedi. Ne yapayım? Gözüm korkmuş bir kere. İş yerine döndük. Ana baba günü. Köylüler gelmişler. Neredeyse ameleyle amele ne demek? Bizim delilerle çarpışacaklar. Derenin kıyısına birikmişler. Birbirine yaslanmış yatan taşları gördükçe daha beter kuduruyorlar. Herkes delirmiş. Savcı atından indim. Yanına bir tercüman aldı. Ne de olsa hükümet. Köyün ağası da atından inmeyip gelmemezlik edemedi. Ağa anlatıyor. Bizim delilerin en akıllısı da sözlerini çeviriyor. Bu yabancı mezarlarımızda taş bırakmamış. Ne olacak şimdi? Ölülerimizi karıştıracağız. İki satır dua edemeyeceğiz. Bırak bizi de cezasını verelim. Savcı onu soğukkanlılıkla dinledi. Düzgün bir iş yapılmış gibi. Sonra bunda kızılacak bir taraf yok dedi. Hükümet emri. Ağzım açık kaldı. Hükümet emri mi? Evet, hükümet emri. Cahil herifler, yeni yazının kabul edildiğini bilmiyor musunuz? Bütün nüfus kağıtları yenilenmiyor mu? Yeni yazıyla almıyor musunuz kafa kağıtlarınızı artık? Bize Ankara'dan emir geldi. Bütün mezar taşları da eski yazıyla olduğu için değişecek. Hepsi yeni yazıyla baştan yapılacak. Müteahhit de bu işi üzerine aldı. Ankara'dan gönderdiler onu. Duyduk duymadık demeyin. Bütün mezar taşları eski yazıdan yeni yazıya çevrilecek. Eski yazıyla yeni mezar taşı yapılmayacak. Köylüler bir daha söylendiler. Sonra atlarıyla çekip gittiler. Ben de bütün taşları yenilettim yeni yazıyla. Her taşı doğru yere dikip dikmediğimi bilmiyorum. Allah taksiratımı affetsin. Beş parasız kaldık o zaman. Ama yakayı da kurtardık. Bu işten canım yanmadı da bir yıl sonra basit bir mesele yüzünden 6 ay hapis yattım. O da ayrı hikaye. İşte Reşit Bey geldi. Kaçırmayalım. Müdürleri tanımaya imkan yoktur. İş sahipleri için onlar sonsuz bilinmeyenli bir denklemdir. Hademeleri, sekreterleri aşmanın zorluğu, dairede bulundukları ve iş sahipleri için bulunmaz bir nimet olan o eşsiz saatlerin kısalığı, bu esrar perdesini korumalarını sağlar. Davranışlarındaki önceden tahmini mümkün olmayan tutarsızlıklar, bilinmeyeni olan saygıyı korur. Onları neşeli görürseniz ne yapacağını şaşırırsınız. Diliniz tutulur. Devlet otoritesinin korunması bakımından asık surat gereklidir. Senli benli olmak bu otoriteyi zayıflatır. Devletin yüksek çıkarlarını tehlikeye sokar. İnsan müdürlere sinema, tiyatro ya da daha samimi bir eğlence yerinde rastladığı zaman dahi bu korkulu saygıyı üzerinden atamaz. Onların da hepimiz gibi eğlenebileceğini bir türlü kabul edemez. Bu davranışlarında bile bizlerin, iş sahiplerinin anlayamayacağı gizli, belirsiz yüksek bir anlam vardır. Ayrıca onları eğlenmeye gelen öteki insanlarla karıştırırsanız, ertesi gün dairede bu yanılmayı oldukça pahalı ödersiniz. Bütün memurlar, şefler, evrakınızı tam istediğiniz gibi düzenlemişken, bütün mesele sadece bir formaliteden ibaret olan müdürün imzasına kalmışken, hatta Zafer sarhoşluğuna kapılıp hademeyi bile kandırarak evrakı elinden almışken ve arkasında korkutucu şaşırtıcılıklar saklayan kapıyı yavaşça açıp o sakin mabetin içine girmeye, mahremiyetini bozmaya cesaret etmişken birden bütün dünya yıkılır. İmzalamaz efendim, imzalamaz. Israr ettikçe daha çok imzalamaz. 10 kere, 100 kere, 1000 kere imzalamaz. Israr etmezseniz daha gölgeniz kapının eşiğinde kaybolmadan unutur sizi. Sizler geçicisiniz, o kalıcıdır. Adı değilse de devletin sorumluluğunu taşımaktan hafifçe kamburlaşan sırtının eğimi değilse de daha genç ya da ihtiyar olsa da aynı insandır. Hatırlayacaksınız, dün de aynı mesele için rahatsız etmiştim. Hatırlamaz, bilmez, unutmuştur, aklından silmiştir, ilgilenmez. Dün peki imzalarız dediği evrakı unutmuştur. İmzalamaz. Fakat dün imzalamadığını unuttuğu halde bugün gene imzalamaz. Devletin yüksek çıkarlarını bilen o sarsılmaz sezişiyle imzalamaz. İmzalamaz efendim, imzalamaz. Belki ben değil de ilgili memur ya da hademe götürseydi bu iş çıkardı belki. Hayır, çıkmaz. Belki çıkardı. Bilinmez. Yıllarca inceleseniz tanıyamazsınız onu. Karakteri hakkında tecrübeliler bazı tahminler yürütürler, bazı öğütler verirler size. O insan değildir ki, devlettir, otoritedir. Soyut bir kavramdır. Kendi de bilir soyut kavramlığını. Hem de nasıl. Sonra imzaladı derler. Nasıl olur? Siz orada değilken, boş bulunduğunuz bir anda, başkasının rüyası gibi bir şey. Çırpınırsınız. Nasıl imzaladı? Ne dedi? Yüzü nasıldı? Dikkat etmemişlerdir, kaçırmışlardır. İşin önemini bilmezler ki. Bir şey demedi derler. Nasıl demedi? Hiçbir şey demeyişi nasıldı? Nasıl olur da yüzüne bakmazsınız? Gözlerin ifadesini kaçırırsınız o anda. Başımızı kaldırmaya cesaret edemedik. Geçmiştir. Fırsat kaçırılmıştır. Oysa bu sizin hayatınızdır. Hayatınızın en büyük bölümünün oynadığı bir sahnedir. Bütün acıları çektiğiniz halde o mutlu anda bulunmazsınız. Oysa sayfalar altına yazdığı küçük bir not, mini mini bir soru işareti yüzünden kaç kere değiştirilmiştir, kaç kere baştan yazılmıştır. Resmi gazetede yayımlanmış kanunu bile yazıp getirseniz ilk seferde geri çevirir. Hiçbir şey bulamasa bir daktilo yanlışı bulur. Oysa o daktilo olacak cahile en azından iki paket yeni harman almışsınızdır. Yanlışsız yazsın ve ön sıraya alsın diye yazıyı. O da ne yapsın? Kusursuz olmak Allah'a mahsus. Öyle ya. Bir paket yeni harman daha. Telaşla yeniden yazar. Yazarken de müsveddeyi hazırlayan Şemsi Bey'in yazısını okuyamadığından yakınır. Makineden kağıdı koparırcasına alırsınız. Hademeyi bile göğüsleyip odaya dalarsınız. İnsan kutsal yerlere bile bazen ne kadar hırsla girer. Boş koltuk bakar size. Toplantıya gitmiştir. Yani yandaki odaya gitmiştir. Olmaz. Rahatsız edilemez. Girilemez. Canım nasıl olur? Her dakika meşgul değil ya. Olmaz derler. Koro halinde hademeler, memurlar, şefler, sekreterler, müdür yardımcıları. Giremeyiz, yapamayız. Bizi nasıl karşılayacağı belli olmaz. Ne diyeceği belli olmaz. Ne yapacağı belli olmaz. Doğru, öyle ya. Ya imzalamazsa? Gördün mü derler hep bir ağızdan. Hemen sönersiniz, pişman olursunuz heyecanınızdan. Bir an kendini unutup Allah'a isyan eden günahkar bir kulun çöküntüsü. Büyük bir boşluğa düşersiniz. Koridorda sizin gibi bahtsızlarla bir olup onun aleyhinde bulunmuş olduğunuzu düşünürsünüz acı acı. Küçük söylentilere kapılıp çekiştirdiğinizi hatırlarsınız onu. Oysa onun hakkında her duyduğunuz bir tahminden ibarettir. Suçluluk duygusundan kurtaramazsınız artık kendinizi. Koridordaki yalnızlığınıza dönersiniz. Sonra müdür değişir. Herkese anlatılmaz bir sevinç sarar birdenbire. Eski müdürün yaptığı eziyetler bir bir anlatılır koridorda. Baskının sona erip hürriyet güneşinin doğduğu sanılır kısa bir süre. Yeni güneş ortalığı ısıtmaya başlar. Oysa doğan tam bir anarşidir. Hademeler ve memurlar da tedirgin olur bu yüzden. Çılgın anarşistler gibi memurlara kafa tutarız. Zafer sarhoşluğuna kaptırırız kendimizi. Koridorlarda sigaraları yere atarız. Hademelere bahşiş vermeyiz. Zamanın dişe gelmeyen memurları şefe şikayet ettiğimiz bile olur. Kısacası çileden çıkarız. Memurlar bugün görmüş kütle, sabırla havanın yatışmasını, düzenin geri dönmesini beklerler. Bu geçici gerileme devresini bize yeni eziyetler düşünmekle geçirirler. Tanrısal ihtiyatı elden bırakmazlar, kabuklarına çekinirler. Yeni müdür dişlerini bilerken onlar da kuzuların bayramını seyrederler ilgisiz gözlerle. Vahşi hayvanların kurbanları ile ilişkilerine karışmazlar. Vaziyet normale avdet edince birer ikişer deliklerinden çıkarlar ve parçalanıp yutulmamızı da aynı ilgisizlikle karşılarlar. Arada bir oramızdan buramızdan bir iki parça da onlar koparır. Orman kanunu resmi gazetede yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren de yürürlüğe girer. Aynı heyecanlar, aynı korkular, aynı bekleyişler, aynı çaresizlikler. Bilinmeyen gene aynı bilinmeyen. Koridorlarda gene aynı dolaşmalar, bakışmadan konuşmalar, konuşmadan bakışmalar. Hademelere parayı atınca çalışmaya başlayan otomatik makinelere gene aynı yalvarmalar, aynı başsallamalar. İniltiler odaları koridorları doldurur. Yalnız müdürün kapısından içeri giremez. İnsani zaaflara kapalı tek kapıdır o. Şefler öyle değildir. Onlara yaklaşabilirsiniz hatta. Bazen bir meseleyi iki eşit insan gibi karşılıklı konuşup tartışabilirsiniz. Sigara ikram edilince alan şeflere bile rastlanmıştır. Bazıları size sigarasını dahi yaktırır. Bütün bu yakınlık göstermeler onun görevini yapmasını engellemez ve elinizi masanın üstündeki dosyaya uzatmanızı hiç gerektirmez. Reşit Bey de arkasında bir insan kuyruğuyla odaya girince masa hemen kuşatıldı. Eller alışkın hareketlerle dosyalarını uzandı, evrakını aradı. Bu saatte şefler bile nefes almaya bırakılmaz. Öğle tatili denilen canavar yaklaşmak üzeredir. Reşit Bey gene de başını kaldırdı, uzanan ellere baktı, eller çekildi. Bu kısa çekimserlik süresini kaçırmak istemeyen Turgut atıldı. Benim işim 2 dakikalık. Bu durumdakilere öncelik tanınır, yer verdiler. Evveliyatı kısa olan işlere duyulan bir saygıdır bu. Turgut da kısaca arz etti. İş sahipleri için çözüm ne kadar basittir. Tecrübesizler hemen atılıp memurlara, şeflere yol göstermeye çalışıp akıl öğretmeye kalkarlar. İşte canım şu dosya, dolabın üstündeki. Dur bakalım, öyle kolay değil. Nereden biliyorsun? Bütün dosyalar birbirine benzer. Dosya numarası tutuyor mu? Bazı önemli işler için birden fazla dosya açılır. Bunu biliyor musunuz? Senin bu dosyanın içine konurken gözünle gördüğün kağıt başka dosyadan çıkar. Sen dairenin esrarını akıl erdirebilir misin? Sen her an dairede misin? Her hareketimizi izliyor musun? Turgut'un meselesini duygulu bir açıklıkla anlatması, sessiz bir anlayışla karşılandı. Bir de dosyasını görelim dendi. Bakalım dediğin gibi mi? Sesindeki duygululuğa kaptırmamalıyım kendimi. Biz ne insanlar gördük. Kılı kıpırdamayan yalan söyler. Ne korkunç. Selim duysaydı çok üzülürdü. Yalana dayanamaz da. Ben de onun arkadaşı Turgut Özben. Bizi tanıyor musunuz? Biz kimseyi tanımayız. Kimseye özel muamele yapamayız. Biliyorum. Mezardan çıkıp gelse bile değil mi? Biliyorum. Kabahat bende. Daire oyununa Selim'i karıştırmamalıydım. Bu oyunu kurallarına göre oynamalıydım. İşte hademeyle dışarı çıktım. Adam durdu. Kurgusu bitti. İçine 1 lira atmadan yürümez. Uzaklaşır gibi yapsam. Geri döndü. Çıktı odaya giriyor. Duruyorum. Hademe de durdu. Ona doğru gitsem bana doğru geliyor. Olmaz. Savaşılmaz bu düzenle. Parayı adamın ceketinin cebine attı. 50 kuruş atarsan yavaş yavaş merdivenlerden çıkar. 1 lira verirsen asansöre biner. Her şey ne kadar düzenli. Bir vidasını değiştiremezsin. Selim dairede çalışırken ne yapardı acaba? Ne yapacak? Herkesin işini görürdü. Hademeler de memurlar da ondan nefret ederdi. Amir güçlük çıkarmazsa memur çıkarına bakamaz. Memur güçlük çıkarmazsa hademe çıkarına bakamaz. Bütün düzen çığırından çıkar sonra. Düzen de çığırından çıkarsa artık onu ne Hamlet düzeltebilir ne de Selim. Sonra bütün aile babaları ne yapar? Bir ev nasıl çevriliyor sen biliyor musun Selim? Ya hesapta olmayan masraflar? Tahakkuk'taki Basri Bey karısı kürtaj yaptırdığı ay tarifeyi 2 misline çıkarmıştı. Aslında bir yolsuzluk yapmıyorlar. İşiniz biraz daha hızlı yürüyor o kadar. Bir çeşit fazla mesai. Güldü. Şimdi yanımda olsaydın bütün bu meseleleri tartışsaydık. Birçok meseleyi askıda bırakıp gittin. Beni bıraktın bu makinenin çarkları arasında. Ben de dişlilere ceketimi kaptırdım. Eteğimin ucundan bağlandım bu düzene. Ceketi çıkarmadan olmaz. Ceket çıkarma talimatı da verilmedi daha. Çıkar üstündekileri, kurtul bu düzenden. Olmaz Selim. Çırılçıplak kalırım sonra. Tutunacak bir yer bulamam sonra. Düşünceler göklere yükseliyor. Fakat vücut toprağa bağlı. Tek tek koparılması kolay olan milyonlar ciplikle bağlı. Kör talih. Hademe dönmedi. Ben de arşive gitmeliyim. İkimiz daha kuvvetli oluruz. Arşiv büyük uzun bir salondu. Bütün duvarlarda tavana kadar raflar, raflarda dosyalar, dosyalarımız, canımız, hayatımız. Salonun orta kısmında masalar vardı. 4 bir yanı bankolarla çevrilmiş memur masaları. Bir domino oyunundaki taşlar gibi birbirlerine yapışmış, uzayıp giden masalar. Uzayıp giden devlet demir yolları gibi her yerde karşıma çıkma Selim. Bir hademe elinde bir kağıtla bankonun önüne gelir ve dosyayı ister. Bundan sonrası biraz güç. Uygulaması güç bir halk oyunu. Memurlar, hademeler ve iş sahipleri hep birlikte bankonun dışına dizilirler el ele tutuşarak. Memur onların kolları arasından geçerek raflara gider. Bu sırada hademeler ve iş sahipleri ellerindeki dosya numaralı kağıtları sallayarak 2 adım öne gelirler. Kağıtları bankonun üstüne koyarak buyurun işte numara şimdi bizdedir sıra türküsünü söylerler. Bu arada rafın yanına varmış olan memur alt gözlerde arama oyununu oynar. Bir hademe salonda yer tutmasın düşüncesiyle kapının dışına konulmuş olan merdiveni getirir. Merdiven içeri girerken hademeler ve iş sahipleri hep birlikte dalgalanırlar. Merdiven raflara dayandıktan sonra oyunun en güç figürleri yapılır. Merdivenin üstüne çıkan memur biraz bakınır ve bulamıyorum işte diye bağırdıktan sonra salonun çevresini merdivenle 4 kere döner. Merdivenden inerken bankonun çevresindeki halkada bulunanlar dosya yokmuş yerinde diye kağıtlarını sallayarak bağırırlar. İçlerinden biri elindeki kağıdı başka bir memura uzatır. Oyun tekrarlanır. Turgut oyunun en heyecanlı yerinde içeri girdi. Merdivenli memura 2 kere çarptı. Bankonun çevresindeki halkayla birlikte 3 kere döndü. Sonunda hademesini gördü. Adam bankonun içindeki bir memurun yanına gitmiş onunla konuşuyordu. Turgut bu karışıklıkta seslenmesinin bir yararı olmayacağını düşünerek yasak olduğu halde görevli memur adımlarıyla bankoyu açtı. Memura yaklaştı. Orta yaşlı yumuşak yüzlü bir memur. Turgut'un yüzüne ilgiyle baktı. Oturması için ona masasının yanındaki sandalyeyi gösterdi. Turgut Paşa ile Hademe'ye gidebileceğini bildirdi. Hademe kalabalığın içinde kayboldu. Daireye geldiğinden beri oturmamıştı. Oturdu, memura teşekkür etti. Paketini çıkardı, birer sigara yaktılar. Şimdi dosyanızı bulurum efendim. Şu kalabalık biraz dağılsın da. Turgut'u süzdü, beğendi. Burada iş görmek imkansız beyefendi dedi. Bu karışık düzen kurulmuş bir kere. Yukarıdakiler de aldırmıyor. Kaç kere teklif ettim onlara. Bu salonu şöyle tanzim edelim diye. Masanın üstüne bir dikdörtgen çizdi. Parmağıyla tozları süpürerek. Şurada raflar olmalı. Banko da kapının karşısına. Merdiveni de şuraya koymalı. Turgut sabırla dinliyordu. Bu işleri aklım erer. Ama dinleyen kim? Ben, memur sustu. Turgut da susmaya devam etti saygısından. Siz anlayışlı bir insana benziyorsunuz beyefendi. Zat haliniz hangi işle meşgulsünüz? Turgut kendini tanıttı. Memur önce yerinden doğruldu, kalkar gibi hareket yaptı. Sonra saygı dolu bir sesle bravo dedi. Bravo, demek mühendissiniz, çok güzel, hem de yüksek mühendis. Hayranlığından sözlerine devam edemedi. Bir an sustu. Mühendis ha, mühendis. İlk duyduğu bir kelimeyi zevkle tekrarlayan çocuk gibiydi. Mühendis, öyle ya, mühendis. Yerinden kalkarak Turgut'un elini sıktı. Tebrik ederim, çok güzel bir meslek. Yerine oturdu, gözlerini uzaktaki bankoya, raflara dikerek dalgın konuştu. Bravo, çok güzel meslek, başardınız, bitirdiniz, şimdi artık hakkınız. Hem bu kadar genç hem de bu kadar akıllı. Turgut'a hak vererek sustu. Turgut bir şeyler söylemek gerektiğini anladı fakat konuşamadı. Haklı haklı sustu, bir süre bakıştılar. Memur ellerini ovuşturarak mırıldandı. Ben de ne kadar isterdim, isteseydim olabilirdim de. O kadar söyledim o zaman, liseyi bitirseydim muhakkak olurdum. Memuriyeti istemiyordum. Çizgim de çok güzeldi. Masanın başına oturur durmadan çizerdim. Yukarıdan aşağı, soldan sağa muntazam çizgiler. Ne diyorsunuz ona? İçine mürekkep, çini mürekkep konan kalemleri. Ne kadar itinayla doldururdum kağıda hiç damlatmadan. Bu çocuk derlerdi ya mimar olacak ya mühendis. Kağıdın en altına da kurşun kalemle iki çizgi çizerdim aynı aralıkta. Turgut paralel demedi. Bu çizgilerin arasına dikkatle yazardım. Çizgi denemesi. Ne kadar hevesim vardı bilseniz. Oturma odasındaki abajurun dibine sokulur, geç vakitlere kadar çalışırdım. Babam yanıma gelir, artık yatsan iyi olur evladım derdi. Gece yarısı oldu, gözlerin yorulacak. Biraz daha müsaade edin babacığım diye yalvarırdım. Biraz daha müsaade edin babacığım. Biraz daha çapraz çizgiler çizeyim. Annem sobanın yanından mırıldanırdı. Bu çocuk muhakkak mühendis olacak. Misafirliğe gelen komşulara bu kağıtları gösterirdi, benimle iftihar ederdi. Turgut'un yüzüne baktı. İyi çizmek çok mühimdir değil mi? Turgut tabii dedi. En mühim şeydir. Biliyorum elbette. Ben de çok iyi çizerdim işte. Matematikçi istediği kadar hesap mühimdir diye tepinsin dursun. Nah sana derdim içimden. Sen istediğin kadar beni ikmale bırak. Çizmek gibi Allah vergisi değil ya. Çalışırsan öğrenirsin değil mi Turgut? Öğrenilir dedi. Çalışmaya bağlıdır.